Basım özel yayını. Bugün 10 Kasım. Bizim için gurur ve yaz günü. Çocukluğumuzda siyah önlüklerimizin beyaz yakalarını çıkartırdık 10 Kasımlarda. 1980 sonrası alınan bir kararla aynı zamanda Atatürk'ü anma günü, Atatürk'ü anma haftası olarak ilan edildi. Biz de kuru siyah bir hüzün yerine onu anlayarak anmaya başladık. İşte bu özel programda Mustafa Kemal Atatürk'ün hususi hayatının etrafında dolaşacağız ve ona ait çok özel diyaloglar, çok özel hikayeler anlatacağız. Tabii ki atamızın sevdiği şarkılarla. Selanik, pembe boyalı ev, ikinci kat, ocaklı oda. Bir bebek doğdu. Zübeyde Hanım sadece mevsimi hatırlıyordu. Erbay'ın soğukları devam ederken doğurdum, diyordu. Aklında kaldığına göre 23 kanun evvel. Erbay'ın kelimesi Arapça 40 anlamına geliyor. 21 Aralık, 31 Ocak arasını kapsıyor. 40 günlük kara kışı tarif etmek için kullanıldı. 23 kanun evvel, yani 4 Ocak. 4 Ocak 1881 Salı. İlk nüfus cüzdanında doğum yılı 1296 yazıyordu. Rumi takvimdi. 13 Mart 1880 ile 12 Mart 1881 arasını kapsıyordu. Soyadı kanununa kadar 1880 deniliyordu. Soyadı kanunuyla yeni nüfus cüzdanı çıkartıldı. 1881 diye düzeltildi. Adını babası koydu. Onun da babasının adıydı. Mustafa. Hanım din eğitimi almasını istiyordu. Ali Rıza Bey ise yeni usullerle eğitimden yanaydı. Ortayı buldular. Fatma Molla Mahalle Mektebi'ne gidecek, konu komşuya karşı Zübeyde'nin gönlü yapılacak, sonra Şemsi Efendi'nin okuluna geçecekti. Gösterişli bir tören olan Amin Alayı pembe evin önünde durdu. Mustafa'ya bembeyaz yeni kıyafetler giydirildi. Kafasına sarık türevi bir başlık konuldu. Annesinin, babasının, hocasının elini öptü. Dualar edildi, Amin Alayı'na katıldı. Mahallelinin alkışları arasında yürüye yürüye caminin yanındaki mektebe gitti. 2 ay sonra Şemsi Efendi'nin okuluna geçti. Şemsi Efendi o kadar özel bir zattı ki, geçim zorluğu çeken bir ailenin çocuğuydu. Selanik'te dünyaya geldi. Hem çalıştı hem okudu. Arapça, Farsça, Fransızca öğrendi, öğretmen oldu. Yabancı bir özel okulda Türkçe öğretmeni olarak mesleğe başladı. Özel ilkokul açmaya karar verdi. Harap, yıkık haldeki tek katlı, bahçeli bir mescidi onardı, sınıf haline getirdi. Şemsi Efendi'nin bir özelliği vardı. Ezberci, ilkel eğitim metotlarını elinin tersiyle itmişti. O dönemin mahalle mekteplerinde var olmayan tarih, coğrafya, matematik gibi dersleri okutmaya başlamıştı. Okuma yazma öğretiminde uzun uzun heceleme metodu kullanılırken bunun yerine günümüzde kullanılan harflerin seslerine dayalı kelimeyi doğrudan okuma yöntemine geçmişti. Kızlar sınıfı açtı. Bu bir devrimdi. İlk öğrencilerinden biri kendi kızıydı.
Manastırın ortasında var bir havuz, canım havuz. Bu yurdun kızları hepsi de yavuz, biz çalar oynarız. Bu yurdun kızları hepsi de yavuz, biz çalar oynarız.
Mustafa Kemal Atatürk çok meraklı, öğrenmeye aç bir çocuktu. Şemsi Efendi'nin bu kıymetli eğitiminden geçtikten sonra içindeki arzu bilgilerle dolmuştu. Öğrendikçe fikir sahibi olmaya başladı. Babası vefat edince dayısının kahya olarak çalıştığı çiftliğe taşındılar. Eğitimine 6 ay kadar ara vermek zorunda kaldı. Sonra tek başına Selanik'e halasının yanına gitti. Şemsi Efendi'nin ilk okulunu tamamladı. Artık onu modern eğitime yönlendiren babası maalesef yoktu. Ortaokul için annesinin dayatmasıyla Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne yazıldı. Şemsi Efendi'nin mektebinden sonra katlanılır gibi değildi. Pantolon yerine şallar giydirilmesine, birine kuşak bağlamak zorunda olmasına çok sinirleniyordu. Özellikle yazı derslerinde dizlerinin üstünde oturmaktan hiç hoşlanmıyordu. Dizlerim ağrıyor diyerek sık sık ayağa kalkıyordu. Otur diyen hocaya diklenmeye başlamıştı. Eve geldi. Odasına kapandı. Kız kardeşi Makbule Hanım'ın hatıralarına göre 4 gün boyunca tek kelime konuşmadı. 12 yaşındaki Mustafa hem kendisinin hem de Türk milletinin kader çizgisini değiştirecek olan kararın arifesindeydi. 5. gün evden çıktı. Aynı sokaktan komşuları olan binbaşı Kadri Bey'i buldu. Askeri okula gitmek için yardım istedi. Sınav kaydını yaptırdı. Selanik askeri rüştiyesine yazıldı. Zübeyde Hanım'ın anne otoritesi sona ermişti. Henüz 12 yaşında Mustafa Kemal bireysel bağımsızlığını ilan etti. Askeri rüştiyedeki matematik öğretmeni Üsküplü Yüzbaşı Mustafa Efendi'ydi. Tarihin adını değiştirdi. Oğlum, senin adın Mustafa. Benim adım da Mustafa. Arada fark bulunmalı. Sende olgunluk var. Sende bu yaşta Kemal var. Senin adın Mustafa Kemal olsun. Hatırasını bayram gibi andığımız, minnet, sevgi, özlem ve rahmetle andığımız Mustafa Kemal Atatürk'ün hususi hayatını, her zaman konuşulmayanı, okullarda okutulmayanı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim, çeşitli kaynaklardan faydalanıyoruz bunun için. Tabii ki en büyüğü Yılmaz Özdil ve İsmet Bozdağ kitaplarından size Mustafa Kemal Atatürk'ün hususi hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Mustafa Kemal, okullarda okutulduk. Benim adım da Mustafa, senin adın da Mustafa diyen öğretmenimiz. İsmini bir kez daha analım. Üsküplü Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin teklifiyle Mustafa, Mustafa Kemal olmuştu. Ama o Kemal'de başka biri daha vardı. Matematik öğretmeni Mustafa Efendi, askeri rüştiyedeki bütün öğretmenler gibi Namık Kemal hayranıydı. Bu detay Bulgaristan Türkleri tarafından 1920 yılında hazırlanan ve tarihteki ilk Mustafa Kemal biyografisinde yer alıyordu. Matematik öğretmeni Mustafa Efendi'nin Namık Kemal'e izafeten Kemal adını verdiğini belirtiyordu. 1921'den itibaren Mustafa Kemal'in hayat hikayesini haber yapmaya başlayan İstanbul gazetelerinde Kemal adının Namık Kemal'e izafeten verildiğini yazıyordu. Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım arasında saf, temiz, kıymetli bir sevgi vardı. Ana oğul arasındaki bu sevgi bağına hep hayranlıkla bakıldı. Örneğin hazırlanmadan birbirlerinin karşısına çıkmazlarmış. Aynı köşkün içinde birkaç metre mesafedeki odalarda yaşamalarına rağmen Mustafa Kemal haber gönderir, ziyaret edeceğini söylerdi. Zübeyde Hanım ise adeta bayram gibi hazırlanır, günlük kıyafetler yerine misafir kıyafetlerini giyer, saçını tarar, oğlunu öyle beklerdi. Mustafa Kemal ise izin almadan annesinin odasına hiç girmemiş ve her girdiğinde de önce elini öpmüştü. Zübeyde Hanım vefat ettikten sonra Mustafa Kemal mütevazı bir tören yapılmasını istedi. Şatafatlı tekliflerin hiçbirine izin vermedi. Mustafa Kemal şöyle dedi: "Bunlar süslü, lüks ve masraflı. Sakın yapmayın. Bir kaya getirin, baş ucuna koyun. Üstüne de Atatürk'ün annesi Zübeyde burada gömülüdür yazdırın. Çevresine çocuk parkı yaptırın. Çocukları çok severdi." İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli validesinin kabri başında yaptığı konuşma. "Zavallı validem, bütün millet için ülke olan İzmir'in mukaddes topraklarında bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, ölüm yaratılışın en doğal kanunudur. Fakat böyle olmakla beraber bazen ne üzüntü verici görünüşler olur. Burada yatan annem. Eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Bunu açıklamak için izin verirseniz acı hayatının belli birkaç noktasını sunayım. Abdülhamit devrindeydi. Mektepten henüz kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımımı atıyordum. Fakat bu adım hayata değil, zindana rastladı. Beni aldılar. Baskı idaresinin zindanına koydular. Orada aylarca kaldım. Anamın ancak ben hapisten çıktıktan sonra bundan haberi oldu. Derhal beni görmeye koştu. İstanbul'a geldi. Kendisiyle 3-5 gün görüşebildim. Çünkü tekrar baskı idaresinin casusları, cellatları ikametgahımızı sarmış, beni alıp götürmüşlerdi. Annem arkamdan ağlayarak takip etti beni. Sürgün yerime götürecek vapura bindirilirken benimle görüşmesi engellenen annem gözyaşlarıyla sirkeci rıhtımında acılar ve kederler içinde bırakılmış bulunuyordu. Sürgün yerinde geçirdiğim tehlikeler onun hayatını acılar ve gözyaşları içinde geçirmesine sebep olmuştur. Bir nokta daha, Anadolu'ya geçtiğimde annemi acılı bir halde İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. Annem 3,5 senenin gündüzlerini, gecelerini gözyaşlarıyla geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Sonunda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ona kavuşabildim ki artık maddeten ölmüştü. Yalnız manevi olarak yaşıyordu. Annemin kaybından şüphesiz ki çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu var. O da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına götürülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında. Fakat milli hakimiyet ilelebet payidar olsun. Beni teselli eden tek kuvvet budur. Milli hakimiyet ilelebet devam edecektir. annemin ruhuna ve bütün ataların huzurunda üzerime almış olduğum vicdan yeminini tekrar edeyim. Annemin mezar önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin kazandığı, elde tuttuğu hakimiyetin korunması, savunması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla kararsız davranmayacağım. Milli hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Çanakkale Boğazı'na atandı Mustafa Kemal. 10 ay Bolayır'da kaldı. Gelibolu'yu karış karış hafızasına yazdı. Kader adeta onu buraya getirmişti. O günlerde henüz kendisi de farkında değildi ama 3 yıl sonra tarihin akışını değiştireceği Çanakkale'yi önceden inceleme fırsatı yakalamıştı. Milattan önce 334 yılında Asya seferine çıkan Büyük İskender 35 bin kişilik devasa ordusunu Çanakkale Boğazı'ndan geçirmişti. O geçiş güzergahını adım adım inceledi ve 3 yıl sonra Çanakkale Boğazı'na atandı. Orient Express'le İstanbul'a geldi. Tekirdağ'dan Halep isimli vapura bindi. Anafartalar kahramanı Gelibolu'ya ayak bastı. O acı savaş başladı. Havada mermilerin çarpıştığı, cayır cayır ateş attığında elinde kamçısıyla dolaşıyordu Mustafa Kemal. Adeta parkta gezintiye çıkmışçasına rahat davranıyordu. Arkasına saklanılan kum çuvallarının üstünde oturup sigara içiyordu. Amacı askerler arasındaki olası bulaşıcı hastalıktan ölüm korkusuna cesaret aşılamaktı. Savaş sırasında bazen ateşler susuyor ve iki tarafta kayıplarını almak için harp meydanının ortasına yürüyordu. Ölenlerin toplanması için karşılıklı ateşkesler yapıldığında çavuş üniforması giyerek toplayıcılar arasına karışıyor. Böylece düşman siperlerine olabildiğince yaklaşıp bizzat gözlemliyordu. Askerlerin moralini ayakta tutmak, düşmanın moralini bozmak için görülmemiş bir yöntem uyguluyordu. Öğle yemeklerini bando eşliğinde yedirdi. İngilizler adeta deliriyordu. Her öğlen müziğin geldiği yöne doğru ateş açıyorlardı. Bombardıman arttıkça marşlarında temposu inadına artıyordu. Çarpışmanın en şiddetli döneminde İstanbul gazetelerinin başyazarları Çanakkale'ye geldi. Gördüklerini yazmaları için siperler gezdirildi. Mustafa Kemal gazetecilere soğuk ayran ikram ettirdi ve bando takımına dönemin popüler valslerinden olan Carmen operetinden parçalar çaldırdı. Gazeteciler şaşkındı. Mustafa Kemal cephede Carmen dinletti. Halk tarafından tanınması istenmedi. Adı sanı duyulmasın isteniyordu. İkram gazetesinin yazı işleri müdürü Yakup Kadri Karaosmanoğlu yıllar sonra TRT'de anlattı. Enver Paşa tarafından Mustafa Kemal'den bahsedilmesin diye emir geldi. Tasviri Efkar gazetesinde Servet-i Fiyun'un mecmuasında fotoğrafları çıkmaya başladı. Bu haklı şöhret Harbiye Nezaretindeki paşalar arasında büyük rahatsızlık yarattı. Sansürlenmeye başladı. Bayırını temizlemek için süngü hücumu emrini verdi. Aniden bir şey çarptığını hissetti. Elini göğsüne götürdü. Üniforması yırtılmıştı, kan vardı. Sağ cebindeki saatine şarapnel isabet etmişti. O akşam Alman kuvvetleri komutanı Liman von Sanders karargaha geldi. Ortak lisanları Fransızcaydı. İki alayın tamamen imha edildiğini anlattı. Sonra da paramparça saatini cebinden çıkarıp "Bugünün başarı hatırası olarak kabul buyurmanızı rica ederim," dedi. Alman general hadiseyi biliyordu. O saatin madalyadan değerli olduğunun farkındaydı. Teşekkür etti, elini cebine attı, kendi saatini çıkardı. Altındı. Arkasında imparatorluk tacı kazılıydı. "Ben de bunu kabul buyurmanızı rica ederim," dedi. Temmuz 1922. Büyük taarruz arifesiydi. İngiliz General Charles Townsend milletvekili sıfatıyla Konya'ya geldi. İngiliz parlamentosu adına pazarlık etmek istiyordu. Akşehir'de buluştular. Akşam yemeği için sofraya oturduklarında Mustafa Kemal kolundaki saati çıkardı, İngiliz General'e uzattı. "Biz Türklerde adettir. Misafire hediye veririz. Benim hediyem bir emanettir. Bu saati bana Anafartalarda bir Türk askeri verdi. Hayatını kaybeden bir İngiliz subayından almış. Saatin arkasında o subayın künyesi var. O zamanlarda şimdiki gibi savaştaydık. Ailesini arayıp bulma imkanım yoktu. Sizden ricam, İngiltere'ye döndüğünüzde o subayın ailesini bulun ve emanetini teslim edin. Minnettar olurum," dedi. Saatle birlikte elinden düşürmediği kırmızı mercan tesbihini de hediye etti. General Townsend o geceye dair hatıralarını yazdı ve dedi ki, "Pek çok hükümdarla, devlet başkanıyla görüştüm. Defalarca resmi özel konuşmalar yaptım. O geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum." Atamızı anma gününde haftasında kalbimizdeki sevgisini hatırladığımız Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aynı zamanda karşılaştığı insanlar da vardı. Her karşılaştığı insanda, her tanıdığı yurttaşta Mustafa Kemal Atatürk dediğimiz olguya aslında sevimli bir ilave vardı. Atatürk'ü Atatürk yapan o güzel insanlardan bahsedelim biraz da. Topkapılı Mehmet, eski bir tulumbacıydı. Kolunda meşin bileklik, boynunda muska taşıyordu. Kabadayıydı. Mustafa Kemal bu bıçkın askerini manga komutanı yaptı. En tehlikeli görevleri hep ona verdi. "Göreyim seni Topkapılı," diyerek sırtını sıvazlıyor, her defasında bir bölük asker göndermiş kadar netice alıyordu. Topkapılı'yla temasını hiç koparmadı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığında gizli istihbarat için kurduğu Mim grubunun başına getirdi. Anadolu'ya silah, cephane, adam kaçıran bu yurtsever kabadayı Topkapılı Cambaz Mehmet adıyla nam saldı. Sustalı, tabancalı onlarca elemanı vardı. Sokakta müthiş bir istihbarat ağı kurmuştu. Yaprak kımıldasa onun haberi oluyordu. Bizzat Atatürk tarafından İstanbul milletvekili olması için teklifte bulunuldu. Teşekkür etti, kabul etmedi. "Koşum tutmaz bir insanım. Müsaade buyurun serbest kalayım," dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1500 lira maaş bağlandı. Onu da kabul etmedi. Kızılay'a bağışladı. Mustafa Kemal para makam, şöhret değil, insan biriktiriyordu. Topkapılı Cambaz Mehmet bunlardan biriydi. Selanik'ten Sofya'ya, Trablus'tan Çanakkale'ye insan biriktirdi. Kurtuluş Savaşı'nı başaran kadroya isim isim bakın lütfen. Neredeyse hepsi Mustafa Kemal'in ömrü boyunca biriktirdiği ve temasını kesmediği yetenekli insanlardı. Mustafa Kemal'in bu yurda aşık olmasına, bu vatan için ömrünü harcamasına sebep olan işte güzel insanlar. Biri de Bigalı Mehmet Çavuş. Seddülbahir'de vuruşuyordu. Mermisi bitince tüfeğini kırarak İngilizlere fırlattı. Tüfek parçası kalmayınca taş fırlatarak mücadeleye devam etti. İstihkam kürekleriyle saldırdı. Başından ciddi şekilde yaralanmıştı. Avuçları paramparçaydı. Ama İngilizleri püskürtmeyi başarmıştı. Mustafa Kemal bu kahramanlığı duydu. Bigalı Mehmet'e gümüş sigara tabakası hediye etti. Çanakkale Boğazı komutanı Cevat Paşa'ya rapor yazdı. Örnek olması için ödüllendirilmesini talep etti. Muharebe madalyası aldı. Bu olay İstanbul gazetelerinde büyük manşetlerle çıktı. Bigalı Mehmet Çanakkale'nin sembolü olmuştu. Mustafa Kemal tarafından madalya sahibi yapılan, memlekete tanıtılan Bigalı Mehmet Çavuş, Mehmetçik kavramının isim babasıydı. Bigalı Mehmet'in verdiği ilhamla bu olaydan sonra Türk askerine Mehmetçik dendi. Bigalı Mehmet savaştan sonra evine, Biga'nın Bahçeli köyüne döndü. Kendisine teklif edilen maddi yardımları asla kabul etmedi. Tabak soyadını aldı ama daima Mehmet Çavuş olarak anıldı. 3 Şubat 1964'te 86 yaşındayken vefat etti. Köyünde toprağa verildi. Sonsuz huzurlu uykusuna uyurken bir tek şeyden emindi. Çanakkale geçilmedi. Memleketin halini göğüs kafesine dert eden Mustafa Kemal Atatürk artık ayağa kalkmaya karar verdi. Padişah Vahdettin ile Almanya gezisi yapan ekibin içindeydi. İstanbul'a döner dönmez Sina Filistin cephesine gönderildi. Nablus'a geldi. Durum hiç iyi değildi. Her gün uçaklarla bombadan ziyade beyannameler atılıyordu. Düşman ve sahipçe kuvvetli, biz onun karşısında pamuk ipliği gibiyiz diyordu. Orduyu yöneten Alman generalleri açıkça eleştirdi. Planlarının yanlış olduğunu suratlarına söyledi. Ama dinlemiyorlardı. Trajik sonuçları oldu. İngiliz baskınına uğrayan Alman Marşal Liman von Sanders gecelik entarisiyle kaçtı. Esir düşmekten kıl payı kurtuldu. Gazze, Yafa elden gitti. Kudüs elden gitti. Şam düştü. Halep düştü. İstanbul'a döndü Mustafa Kemal ve gördü. Payitaht artık esir şehirdi. Çünkü İstanbul işgal edilmişti. Vatan komple elden gidiyordu. Teoriyle pratiğin kesiştiği nokta olan Mustafa Kemal bir şey yapmalıydı. Ayağa kalktı. Burası malumunuz okullarda okutulan kurtuluş mücadelemizin başlangıcı. Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanan bir halk. Bir şehri işgal oldu diye bütün yurtta kurtuluş mücadelesi başlatan güzel insanlar. Mustafa Kemal Atatürk İzmir'i almak için büyük taarruz başlatmadan önce nutukta bulabileceğiniz şu konuşmayı yaptı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu. Bu cemiyete girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve Halife ünvanını taşıyan Vahdettin, Damat Ferit, Dahiliye Nazırı Ali Kemal ve Said Molla vardı. Cemiyetin başkanı İngiliz rahip Frew'du. İstanbul'da erkekli kadınlığı ileri gelen bazı kimseler Amerikan mandası istiyordu. Millet karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri bekliyordu. Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüştü. Ömrünü tamamlamıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı ata yurdu kalmıştı. Bu durumda ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız Türk devleti kurmak. Kararım buydu. Ya istiklal ya ölüm. İlkel şartlarda iletişim dehasıydı. Telgrafı internet ağı gibi kullanıyordu. Memleketin kılcal damarlarına adeta e-posta gönderir gibi, WhatsApp mesajı atar gibi telgraf çekiyordu. Telefon yokken, uydu yokken, resmi dairelerin bile çoğunda elektrik yokken isimsiz kahramanlar telgrafçılarımız sayesinde uçan kuştan haberi oluyordu. Sivas Kongresi'ni takip eden Chicago Daily News muhabiri Louis Brough şöyle bir haber yazdı. Bu gece burada gördüğüm kadar iyi işleyen bir telgraf şebekesi ömrümde görmedim. Yarım saat içinde Erzurum, Erzincan, Musul, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Ankara, Malatya, Harput, Konya ve Bursa ile irtibat halindeydiler. Telin bu ucunda Mustafa Kemal oturuyor. Öbür ucundaki komutanlar, mülki idare amirleri onun emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getiriyordu. İngiliz istihbaratı Londra'ya rapor üstüne rapor yolluyordu. Mustafa Kemal gittiği yerlerde en önce telgraf merkezlerini ele geçiriyordu. Güya Londra'yı haberdar ediyorlardı ama aslında burunlarının ucundan haberleri yoktu. Hala gidenlerin gezebileceği, görebileceği Sirkeci'deki büyük postanenin bodrumunda gizli bir telgraf merkezi kuruldu. İkinci kattaki muharebe salonundan bodruma çaktırmadan hat çekildi. Vatansever telgrafçılarımız mesai bittikten sonra binaya sızıyor, yer altındaki odada gaz lambasının ışığında sabaha kadar çalışıyorlardı. Anadolu'ya mesaj gitmesin diye kapıda nöbet tutan süngülü İngiliz askerlerinin ruhu bile duymuyordu. Silah, cephane sevkiyatı, Anadolu'ya geçecek subayların sahte kimlik belgeleri, İngiliz casuslarının isim listesi gibi hayati konularda kesintisiz trafik yaşanıyordu. Direksiyon binasında Mim Mim grubuna iletilmek üzere bazı günler 400'ün üzerinde şifreli telgraf bulunuyordu. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda zaferi nasıl kazandınız diye soran yabancı gazetecilere Mustafa Kemal Atatürk gülümseyerek cevap verdi. Telgrafın telleriyle.
Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar? Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar?
Gerçek bir müzikseverdi. Müzik kültürünün sadece fizyolojik ve psikolojik yönüyle değil, sosyolojik yönüyle de ilgileniyordu. 1914 Sofya. Görevine yeni başlamıştı. Arkadaşları Şakir Zümre ve Fethi Okyar'la birlikte operaya gitti. Carmen seyrettiler. Çok beğenmişti. Ama üzüldü. Yanındakilere, Balkan Savaşı'nda neden mağlup olduğumuzu şimdi daha iyi anlıyorum dedi. Dinlemeyi de severdi, söylemeyi de. Müzik eğitimi almamıştı ama nota bilirdi, makam bilirdi. Hayat musikidir diyordu Mustafa Kemal Atatürk. Musikiyle alakası olmayan mahlukat insan değildir diyordu. Rumeli türkülerinin yeri ayrıydı. Hele Vardarovasını dinlemekten bıkmazdı.
Maya dağdan kalkan kazlar, Maya dağdan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar.
Müzik kitaplarını incelerdi. Fransız müzik teorisyeni Albert Lavignac'ın Müzik ve Müzisyenler eserini orijinalinden okumuştu. Satırların yanına notlar almıştı. Barok müziğine meraklıydı. Enstrümanların tarihsel gelişimini araştırıyordu. Rahmetli olduğunda sayım yapıldı. Çankaya Köşkü'nde 464 adet plak vardı. İçlerinde Beethoven'ın eserleri, Viyana Filarmoni Orkestrası, Philadelphia Filarmoni Orkestrası albümleri vardı. En çok caz dinliyordu. Çocukluğu, gençliği yatılı okullarda geçti. Hayatı boyunca cephelerde, savaşlardaydı. Hep olumsuz fiziki şartlar yaşadı. Bu nedenle maalesef ömrü hayatı boyunca acı çekti. Sağlık sorunlarıyla boğuştu. Manastır'da henüz 15 yaşındayken sıtmaya yakalandı. Şubat 1919, Samsun'a gitmek üzere son hazırlıklarını yaparken İspanyol nezlesine yakalandı. Yüksek ateşle yanıyordu. Nisan 1919, Samsun'a gitme arifesinde şiddetli mide rahatsızlığı geçirdi. Sancık krizleri yaşadı. Muhtemelen uykusuz geceler, gerginlik, düzensiz beslenme, aşırı kahve, sigara ve sonuçta 17 günde normale dönebildi. Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı, sıtmaya yakalandı. Nisan 1920'de meclisin açıldığı günlerde böbrek sancılarıyla kıvranıyordu. 16 Ağustos 1921 Sakarya Savaşı arifesinde Polatlı'da ayağı üzengideyken atı ürktü, sırt üstü düştü. Sol kaburga kemiğinden üçü kırıldı. Ciğerine baskı yapıyor, nefes alamıyordu. Mart 1922 Akşehir'de böbrek rahatsızlığı nüksetti. 11 Kasım 1923 Çankaya'da öğle yemeği yerken aniden elini göğsüne götürdü. Yüzü acıyla kısıldı. Sol kolundan göğsüne doğru şiddetli bir ağrı hissetti. Tesadüfen doktor Refik Saydam da masadaydı. Kalp ilaçları ve morfinle müdahale etti. 20 dakika uzandı. Geçti dedi. Tetkik yapılmasına izin vermedi. 29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi. Teşekkür konuşmasını çok kısa tuttu. Çünkü diş ağrısıyla boğuşuyordu. 1923'ten itibaren burun kanamaları başladı. 27 Mayıs 1927 üçüncü defa kalp spazmı geçirdi. Ve 10 Haziran 1937 Trabzon'daydı. Akşam yemeği sırasında ayağa kalktı, ellerini cebine soktu, ceplerini dışarı çıkardı. Bomboştu. Bana maaş bordrosu imzalatırlar ama ne para veren olur ne de paranın hesabını veren. Paraya ihtiyacım yok. Zaten masrafım da yok. Milletin sevgisi bana yeter. Gerekirse bana milletin bakar dedi. Ertesi gün 11 Haziran 1937 Trabzon'da başkanlığa resmi bir yazı gönderildi. Sahibi olduğum tüm taşınmazlar Türk halkınındır dedi. Ve 31 Aralık 1937 son yılbaşı gecesi. Çankaya'da arkadaşlarıyla birlikteydi. Halsizdi. Gelin benimle dedi dostlarına. Merdiven basamaklarını zor tırmanıyordu. Üst kata çıktılar. Yatak odasına girdiler. Elbise dolabını açtı. Gömlek, kravat, şapka, mendil ne varsa dostlarına hediye etti. Adeta vedalaşıyordu. Son hatıralarını dağıtıyordu. Bakalım gelecek yıla yaşayacak mıyız dedi. Öleceğini biliyordu. Devlet işlerinin aksamaması için, kendisinden sonrasına hazırlık yapılması için yaklaşık ölüm tarihini kestirmeye çalışıyordu. 25 Temmuz akşamı etraftan görülmesin diye havanın iyice kararmasını beklediler. Kanepeye oturttular bir çocuğun oyuncağını bekler gibi beklemiştim dediği Savarona yatından bu kanepeyle indirildi, Dolmabahçe'deki yatağına taşındı. Mustafa Kemal Atatürk vasiyetnamesini yazdı. 5 Eylül Pazartesi, hukukçu milletvekili Salah Yargı vasiyetname taslağını düzenledi. Hasan Rıza Soyak el yazısı ile orijinalini saklayarak daktiloya döktü. Mustafa Kemal taslağı okudu. Bazı yerlerini değiştirdi. Kendi el yazısıyla tekrar kaleme aldı. Büyük bir zarfa koydu. Baş ucundaki çekmeceye yerleştirdi. 6 Eylül Salı, noter geldi. İmzaladı. Kırmızı bal mumuyla vasiyet mühürlendi. Vefatından 18 gün sonra 28 Kasım 1938 günü Ankara'da 3. Sulh Hukuk Hakimliği'nde vasiyet okundu. Şunlar yazıyordu. Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum. 1. Nukut ve hisse senetleri şimdiki gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır. 2. Her seneki nemadan bana nispetleri şerefi mahfuz kaldıkça yaşadıkları müddetçe makbuleye ayda 1000, afete 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkiye 200 lira, Rukiye ve Nebile'ye şimdiki 150 lira verilecektir. 3. Sabiha Gökçen'e bir ev alınabilecek ayrıca para verilecektir. 4. Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'daki oturduğu evde emrinde kalacaktır. 5. İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır. 6. Her sene NEMA'dan mütebaki miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumu'na tahsis edilecektir. Mustafa Kemal Atatürk. Eylül, karnından iğneyle su çekilmeye başlandı. Çok zayıflamıştı. 46 kiloya düştü. 29 Ekim 1938. Bitkindi. Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılabilmesi imkansızdı. Sabiha Gökçen baş ucundaydı. Gözyaşlarını içine akıtarak "Gelecek seneki törenlere katılırız." diye moral vermeye çalışıyorduk ki Mustafa Kemal eliyle sözünü kesti. "Bana gelecek bayramdan bahsetme Gökçen. Hatta gelecek aydan bahsetme. Ekim ayını çıkarsam bile Kasım ayını çıkarabileceğimi sanmıyorum." "8 Kasım. Kendinde değildi. Son kez konuştu. Başını sağa çevirdi. "Aleykümselam." dedi.
"Benzemez ki sesam.
Mustafa Kemal için ölüm raporu yazıldı. Karar. 9 tıp profesörü imzaladı. 10 Kasım 1938 Perşembe sabahı saat 9:05 geçe muazzez ve büyük hasta terki hayat eylemiştir. Tabii bu rapor hiçbir şey ifade etmez. Mustafa Kemal Atatürk bir fikirdir. hem de akıllarda değil, kalplerde bir fikir. Biz onun emanetçileri olarak görevimiz son nefesimize kadar yaptıklarını bizden sonrakilere aktarmak, anlatmaktır. Bugün olduğu gibi her 10 Kasım'da her zaman Anıtkabir dolup taşacaktır. Öyle de olmalıdır. Ama bilinir ki Mustafa Kemal Atatürk Anıtkabir'de değildir. Onun yattığı yer Türk insanının kalbidir.